Ayrım 20.
Kökünü kazıyın diye bir not ekleyen Kurtz, Kongo'ya gelip zamanın örtüsünden sıyrılmış insan gerçeğiyle, yani kendi gerçeğiyle yüzleşmiş bir Kurtz'tur. İşlediği bütün cinayetler bir yana, bu gerçeğe bakabildiği için Kongo'daki sömürge istasyonlarına serpiştirilmiş, daha küçük çaplı sömürgecilere, şeytancıklara kıyasla tam bir Mefisto, lanetlenmiş bir Lucifer'dir. Dizginlenemeyen güç tutkusunu sonuna kadar yaşamış, delirmek ve ölmek pahasına insanlığın karanlık yüreğine bakmıştır. Lanetliliğinin farkında olduğu için de son sözleri, dehşet, dehşet olmuştur. Onun sayesinde aynı karanlıkta dehşeti seçebilmiş Marlowe, bir anlamda onun ikizidir. Bir ruhtu o. Bir ruhla savaşmış birisi varsa bu dünyada, o benim işte. Bir deliyle de tartışmıyordum üstelik. İster inanın ister inanmayın, kafasının içi pırıl pırıldı. Korkunç bir biçimde kendine doğru yoğunlaştırmıştı düşüncelerini, doğrudur. Ama pırıl pırıldı gene de. Tek çıkar yolum da buydu işte. Bir de onu öldürmek vardı tabii ama gürültü çıkması kaçınılmaz olduğundan pek iyi bir çözüm değildi bu. Ama ruhu deliydi. Ormanın içinde tek başınayken kendi içine bakmış ve çıldırmıştı. Günahlarımın cezası olacak, içine bakma işkencesinden benim de geçmem gerekti. Ustalıkla söylenmiş hiçbir söz, onun o son içten patlayışı kadar yıkamazdı kişinin insanlığa olan inancını. 97-98. Kurtz öldüğü zaman Marlowe neredeyse tümüyle onunla özdeşleşir. Kurtz'la birlikte kendisinin de gömüldüğünü hisseder. Ama gene de öyküsünü anlatmak için medeniyete dönecektir. Bu kıssanın hissesi onun için artık romantik bir misyon, çiftili Kurtz da boynunda taşıdığı albatrosudur. Ama gördüğünüz gibi hemen orada gitmedim Kurtz'un yanına. Hayır, Karabasan'ı sonuna dek görmek ve Kurtz'a bağlılığımı bir kez daha gösterebilmek için kaldım. Alın yazısı, benim alın yazım. Tuhaftır yaşam, acımasız mantığın boş bir amaca yönelik gizemli düzeni. Yaşamdan tek umulacak şey, İnsanın biraz kendini öğrenmesi, o da geç gelir hep ve sönmek bilmeyen bir yoğun pişmanlık. Ölümle dövüştüm ben. Düşünebileceğiniz en can sıkıcı karşılaşmadır bu. Elle tutulmaz bir pusun içinde yer alır, ayağının altında bir şey yoktur. Bilgiçliğin son aşaması buysa eğer, yaşam sandığımızdan da gizemli bir bilmece demek. 103. Peki bu bilmecenin gizini çözen bir metin midir karanlığın yüreği? Yoğun bir simgesellikle yüklü bu anlatının yorumu tümüyle okura bırakılır. Okurun yorumu ölçüsünde çözülecektir bu giz. Ama anlatıcı birbiri ardına sıraladığı paradoks ve ironilerle bu yorumu olabildiğince bulandırır. Bu paradoksları ve ironileri aralayarak okurun ulaşacağı bir yorum vardır elbette. Ama bu kesin bir gerçek değildir. Bu müphemlik Conrad'ı izleyen modernistlerce de benimsenecektir. Yeni epistemolojinin gereğidir bu. 18. yüzyıl romancıları ciddi meselelerle uğraşan okurla, heyecanlı serüven ya da aşk öyküleriyle vakit öldürmek isteyen okur arasında fark gözetiyorlardı. Ciddi meseleler deyince akla felsefi sorunlar, roman sanatı, ahlaki meseleler geliyordu. Yazar bunları konu edinerek daha az popüler olmak ya da macera romanları yazarak daha çok satmak arasında bir seçim yapmak durumundaydı. Ama anlam bir sorunsal değildi. Hiçbir yazar okurunun yazdığı metni yorumlamakta güçlük çekeceğini düşünmüyor, beklemiyor ve bunu istemiyordu. Oysa 20. yüzyılın başında anlamlandırma başlı başına bir ustalık olmuştu. Ve yazarlar iki tür metin arasında seçim yapıyorlardı. Kolay anlaşılan, popüler metinlerle zor anlaşılan muğlak ama okurunu en usta yorumculardan seçen metinler. 20. yüzyılın başında iyi edebiyat artık her zamankinden daha çok seçkin okurun alanı haline gelmişti. Yazarın metni, muğlak anlamlar barındıran bir metindi. Ne kadar muğlaksa o kadar iyi sayılıyordu. William Empson, Seven Types of Ambiguity'de eleştirmenler için bu muğlaklıkların bir sınıflandırmasını yaptı. Dipnot: William Empson, Seven Types of Ambiguity, New York, 1961. İlk okuyuşta ne denli muğlak görünürse görünsün, yazın metni mükemmel bir bütündü. Gerektiğince dikkatli ve yakın bir okuma ve yazar retoriğine duyarlı bir çözümleme ile metnin gizli anlam hazinelerine ulaşmak, bir tarafından tutturup bütün ipuçlarını izleyerek yorum bütünlüğüne varmak mümkündü. Tek yorum önerilmiyordu. Metin birden fazla anlamlandırmaya açık olabilirdi. Dili bir sanat ortamı olarak kullanan edebiyatın özelliğiydi bu. Ama şu ortak kanı egemendi: edebi değeri yüksek, gerçek sanat eseri olan bir metin, sanatsal nitelikleri ve iletmek istediği anlamla mükemmel bir bütündür. Sessiz ama konuşmayı bekleyen bir sanat nesnesidir o. Erişilmez değildir ama erişilmesi güçtür. Yalın anlamlar kadar gizli anlamlara da sahiptir. Bu yüzden her çağda her yeni okurla yeniden çözümlenmeyi ve her yeni çözümleme ile birlikte insan duyarlılığına yeni zenginlikler katmayı bekler. Eleştirinin işi, sanatsallığı yadsınamayacak bu suskun ve mükemmel metinleri konuşturmaktır. Eleştirmen metne elbette kendi bilgisini, duyarlılığını, yorum yeteneğini, zekasını taşıyacak ve o metnin arkasında duran yazarla buluşacaktır. Metnin yazarının talebi de budur zaten. Ortaya mükemmel bir bütün koymuş ve geri çekilmiştir. 20. yüzyılın ilk yarısındaki okur böyle seçkin bir okurdu. Gerek eleştiri dünyasında gerekse edebiyat doktora seminerlerinde bütün birikimini bir anlamlandırma ve okuma yarışına taşıyan okur. Kendisini bekleyen en büyük belirsizlikten henüz haberi yoktu. Çünkü ilk durağının da son durağının da metin olduğuna inanıyordu. Ta ki yapısalcı ve post yapısalcı uyarılarla metnin anlamlandırmada ancak bir ara durak olduğu, metnin arkasında ve kendisinin arkasında hiçbir zaman tamamına erişemeyeceği bir başka derya, uçsuz bucaksız bir işaretler sistemi, yani dil olduğu kendisine hatırlatılıncaya kadar. Dilin aracılığı olmadan hiçbir şeyin doğrudan bilinemeyeceğini öne süren bu epistemolojide, dilin bilince egemen olduğu varsayımı geçerlidir. Ferdinand de Saussure'ün dil kuramından Jean Baudrillard'ın sanal gerçeklik analizlerine ulaşan ve Jacques Derrida, Michel Foucault, Roland Barthes, Louis Althusser, Julia Kristeva, Jacques Lacan, Gilles Deleuze, Félix Guattari gibi bu varsayımın çeşitli açılımlarını ele alan yazarların oluşturduğu bir eleştirel çizgi, okur-yazar konumunu da yeniden gözden geçirmeyi gerektirecek önermeler içeriyordu. Dipnot: bu çizginin iyi bir sunuşu için bakınız Postmodernism, A Reader, yayını hazırlayan Patricia Wu, Londra ve New York, 1992. Hepimiz bir dil ummanının içine doğuyoruz, o dil yoluyla bilinçleniyoruz, o dili kullanarak her biçimde sanatsal, politik, bilimsel, güncel kendimizi ifade ediyoruz. Burada Türkçedeki dile getirmek deyimi yararlı bir deyim. Kendimizi ve yaşamımızı dile getirirken içinde soluk aldığımız bir büyük dil haznesinden yararlanıyoruz. Eğer bütün tecrübelerimiz gibi okuma da bir tecrübe ise, tüm yorum ve anlamlandırma çabalarımız dille belirlenir. O zaman okuduğumuz metinde de belirleyici olan dildir. Böyle olunca her yorum ve anlamlandırma edimi bizi de elimizdeki metni de aşan bir sistemde hapsolmuştur. Bu sistem içinde inançlarımız, kişisel tecrübelerimiz, toplumsal ideolojimiz, kısaca kimliğimiz ve benliğimiz vardır. Ama bütün bunların dayandığı dilin sabit bir anlamlar sözlüğü yoktur. Sözcüklerin anlamı keyfi olduğu kadar da kaygan olduğundan, bir anlam başka birini çağrıştırdığından, dil son çözümde karanlık anlam boşluklarına düşene dek içinde kaybolduğumuz bir sistemdir. Böyle olunca okuduğumuz metin çıkış ve varış noktamız değil, bu sistemde yalnızca bir ara duraktır. Dipnot: Jacques Derrida, Of Grammatology, çeviren Gayatri C. Spivak, Baltimore ve Londra, 1974-1976, sayfalar 65'ten 73'e. Öyle bir ara durak ki, anlamı bizim dille ilişkimize bağlı olarak her okunuşta değişebilir. Bu da şu demektir: hiçbir metnin tüketici bir yorumu, hatta yorumu olamaz. Ve hiçbir metin tamamlanmış bir bütün değildir. Bu da okur ve yazarı yeni bir konumda düşünmemizi gerektirir. Okur ve yazar, dil denizinde sözcüklerin anlamlarının dalgalar gibi birbirini izlediği bir devinim içinde yüzerken, metinler, benlikler, kimlikler, yorumlar da yeni göstergelere dönüşürler. Kısaca söylemek gerekirse, bu epistemolojiye göre belirleyebileceğimiz yazar, okur, metin yoktur. Yalnızca o metin aracılığıyla oluşan söylemler vardır. Eğer dilin anlam tutmayan kayganlığı, dile hapsedilmiş öznenin gerçeği yakalayamayacağı gibi, kalıcı bir kimlik ya da benlik de barındıramayacağı kabul edilirse, yazarın metnine mesaj koyması, okur üzerinde iktidar kurma isteğini gösterir. Okurun da anlam arayışları, kalıcı yorumlar, metin çözümlemeleri peşinde koşması en azından saf dillik olur. O zaman neden okuruz? Barthes'a göre bunun tek yanıtı vardır: zevk için. Dipnot: Barthes, Le plaisir du texte, Paris, 1975. Bu zevkin iki boyutu olabilir: zevk almak ve bunun da ötesinde kendinden geçmek. Barthes'a göre iyi edebiyat metinleri okuru kendinden geçiren metinlerdir. Bunlar dili neredeyse bir iksir gibi kullanarak, gerçeklik ya da anlam gibi mesajlara yer vermeyerek, bilinen kalıpları altüst ederek, mantıksal çizgiyi bozarak şaşırtan, sarsan, kişiyi kuşatan tüm inanç, ideoloji, gelenekleri yıkan, okurun hiçbir olay, başlangıç, son, öykü beklentisini karşılamayan zevk metinleridir. Dilin çağrışım gücünü sınırsızca ve bağlamsızca kullanarak, hayal gücünü de sınırsızca kışkırtan metinlerdir. Barthes'a göre 19. yüzyıl gerçekçi romanı bu sonsuz zevki veremez okura. Çünkü sanki bir gerçek varmış gibi onu yakalamaya, iletmeye, temsil etmeye çabalayan sınırlı metinlerdir bunlar. Okur bunları okurken ancak sayfa aralarında durup hayale dalarak bir zevke kaptırabilir kendini. Modernist metinlerin muğlak mesajları bunlardan iyidir. Ama en iyisi rasyonel anlatıyı tümüyle terk etmiş, psikolojik uyarıları besleyen oyuncu metinlerdir. Yani romancıların, örneğin Alain Rob Grier'in yaptığı gibi. Barthes, 1970'te yazdığı S bölü Z adlı incelemesinde birinci tür metinlere, yani sınırlı bir zevk veren gerçekçi anlatılara okurluk metin, ikinci tür metinlere de yazarlık metin demişti. Dipnot: Barthes, S bölü Z, Paris, 1970, sayfa 10. İyi edebiyat ikincilerdir. Bunlar okuru davet ettikleri çağrışımlarla yorumdan uzaklaştıran, fakat yazarlığa davet eden anlatılardır. Burada hemen şu sorular akla geliyor: metin böyle bir zevkin aracısıysa, başka aracılardan, örneğin uyarıcı ilaçlardan farkı nedir? Metin eğer yazardan da, bağlamdan da tümüyle bağımsız ve yalnızca okurun çağrışımları için bir vesile ise, sözcükleri birbiri ardına dizebilen herkes yazar mıdır? Üçüncü ve bence en önemli soruysa şudur: Barthes'ın baskıcı ve iktidar odaklı saydığı gerçekçi anlatılara karşı tanımladığı eşitlikçi, hatta özgürleştirici olması beklenen yazarlık metinler, tam da amaçlananın tersini yapmıyorlar mı? Bu metinleri üreten yazarlar, gerçekten hiçbir iletişim kaygısı taşımıyorlarsa, okuru uyarılacak denekler olarak görmüyorlar mı? Hayal gücünü kışkırtmaya gelince, bu tahkiki imkansız bir tepki değil mi? En sıradan anlatıyla hayal gücü de, duyuları da fevkalade kışkırtılabilen, buna karşılık avantgard bir metinden fevkalade sıkılan bir okur düşünülemez mi? Don Quixote'de anlatıyı durdurduğu noktada Cervantes, okurla yazar arasında bir diyalog başlatmıştı demiştik. Bu diyalog, kayıp metnin aranması ve sonra kayıp metni bulan anlatıcının, o metne ancak çeviri yoluyla erişebilmesiyle, anlatıcının okura dönüşmesini ve okurla yazar eşitliğine gidecek özdeşleşmeyi sağlamıştır. Italo Calvino'nun 1970'lerde yazdığı Bir Kış Gecesi Eğer Bir Yolcu adlı romanı, sanki Cervantes'in ünlü kesintisinin devamıdır. Anlatıyı, metni arayan ve okuyan kişilerde odaklaştırarak, yorum kuramı çağı diye de nitelendirebileceğimiz 20. yüzyılın bütün okuma eylemlerini alaycı bir üslupla romanlaştırır. Bunu yaparken, gerek birçok romana yaptığı göndermelerle, gerekse romanın doğasında daha başlangıçtan beri var olduğunu gözlemlediğimiz yazar-okur diyaloğunu kurguyla eşitleyerek, bir anlamda yazarlığın romanını, bir başka anlamda da okumanın romanını gerçekleştirir. Yazarın okurla eşitlenmesinden de öte, okura öykünmesinin bir anlatısı olan Bir Kış Gecesi Eğer Bir Yolcu'da, sanki ben yazar olmaya mahkumum ama şu yazdıklarımı okumanın zevki erişemeyeceğim bir zevk, dolayısıyla bu zevke erişmemeye mahkumum diyen bir yazar duyulur. Bir Kış Gecesi Eğer Bir Yolcu, doğrudan okura hitapla sen diye başlar. Italo Calvino'nun yeni romanı Bir Kış Gecesi Eğer Bir Yolcu romanını okumaya başlamak üzeresin. Gevşe, dikkatini topla. Bütün öteki düşüncelerini sav kafandan. Çevrendeki dünya bırak silinsin. Dipnot: Italo Calvino, Bir Kış Gecesi Eğer Bir Yolcu, çeviren Ülker İnce, İstanbul 1990, 1997, sayfa 11. Bundan böyle Bir Kış Gecesi'ne atıflar sayfa numaralarıyla metnin içinde verilecektir. Bu çağrının ardından okura, ona biraz da imrenerek okumanın hazları hatırlatılır. En rahat okuma pozisyonu, en iyi ışık, en rahat koltuk. Kitap raflarında dururken yalnızca bir nesneden ibaret olan kitap, bu içli dışlılıkla öznelleşir. Artık o, okurun yaşamının en zevkli, en mahrem parçasıdır. Ve roman başlar. Başlangıç sahnesi bir istasyondur. Bu sahne, roman türünün daha ilk örneklerinden beri özdeşleştiği yolculuk sürecinin başlangıcıdır. Bu yolculukta sayfa üzerindeki işaretlerin gizi çözülecektir. Kitabın yaprakları eski bir trenin pencereleri gibi dumanlı, duman bulutu cümlelerin üstünde duruyor. 18. Anlatı birinci tekil şahısla sürdürülür. İstasyon kahvehanesi ile telefon kulübesi arasında gidip gelen adam benim. Ya da daha doğrusu şu, o adama ben denir ve sen o adamla ilgili bundan başka hiçbir şey bilmiyorsun. Tıpkı bu istasyona istasyon denmesi, bu istasyonun ötesinde de uzak bir kentin karanlık bir odasında çalan telefonun yanıtlanmayan sesi dışında hiçbir şeyin olmaması gibi. Telefonun almacını yerine koyup metal boğazdan aşağı jetonların şangır şungur boşalmasını bekliyorum. Gene camlı kapıyı itip açıyorum. Bir buhar bulutunun içinde kurumak üzere üst üste yığılmış fincanlara yöneliyorum. 19. Şimdi okura seslenen kitabın baş kişisidir ve okura yazarla ilişkisini anlatır. Dikkat çekecek biri değilim, atsız bir varlığım. Benim arkamdaki fon benden daha da atsız. Sen okur. Trenden inenlerin içinden ister istemez beni seçip, kahvehane ile telefon kulübesi arasında mekik dokurken izlemeyi sürdürdüysen, bunun tek nedeni bana ben denmesi Benimle ilgili bildiğin tek şey de bu. Ama şu ben denen yabancıya kendinden bir şeyler yakıştırman için bu bile tek başına yeterli. Tıpkı yazarın yaptığı gibi, yazar kendinden söz etmeye niyetli olmadığı için roman kişisine sanki onu gizlemek istercesine ben demeye karar verdi. Ona ad vermek, onu betimlemek zorunda kalmamak için. Çünkü ona bir ad, bir sıfat verseydi, şu yapyalın zamirin yaptığından daha fazla betimlemiş olacaktı. Ama gene de yazar salt ona ben dediği için, bu benin içine kendisini duyumsadığı ya da duyumsadığını sandığı şeyleri biraz koymak istiyor. 22. Bu satırlarda İzer'in varsayılan okurundan René Girard'ın Self and Other in Literary Discourse adlı kitabında sözünü ettiği arzulanan okuruna kadar uzanan okur-yazar karakter ilişkilerini buluruz. Dipnot: İzer, The Act of Reading, René Girard, Self and Other in Literary Discourse, Baltimore ve Londra 1961. Elbette okur için okuduğu kitaplardaki kişiler değişik derecelerde özdeşleşme nesneleridir. Yazar da elbette kendinden bir parçayı baş kişisine koymuştur. O zaman roman kişileri okurla yazarın buluştuğu kişilerdir. Bu buluşma gerçekleştiği anda okur artık okuduğu metnin büyüsüne kapılmış demektir. Kitabı kolay kolay elinden bırakamaz. İşte okur tam da kendini böyle okuduğu kitaba kaptırmışken, bu noktada 30 sayfa kadar okumuş bulunmaktadır. Birden tuhaf bir şey olur. Okudukları tanıdık gelmeye başlar. Ama o deneyimli ve eğitimli bir okur olarak bu tür şeyleri yadırgamamayı bilir. Elbette, yinelenen izlekler vardır. Metin bu dönüşlerle iç içe örülüdür. Zamanın dalgalanmalarını dile getirmeye yarar bu. Sen o tür inceliklere duyarlı bir okursun. Yazarın amaçlarını hemen yakalarsın. Senden hiçbir şey kaçmaz.